Ayrım 29.
Dolayısıyla Dilthey'in yaşamından çok düşüncelerine daha fazla önem vermek durumundayım. Düşüncelerimizle insanlığın veya tarihsel dönemlerin zaman içinde değişime uğraması ne kadar gariptir. İnsanın, Akhenaton'un Mısır'ı, Platon'un Yunanistan'ı, İtalyan Condottieri, Harvey'in İngiltere'si hakkındaki kavrayışı zaman içinde düşüncelerinin değişmesi gibi değişiyor. Galen, çağdaş bir fizikçi olarak yerine koymak veya Casanova'yı hak ettiği gerçek yerine düşük biyolojik varlık kategorisi içine yerleştirmek yüzyıllar alıyor. Casanova, cinsel olarak savunmasız birçok dişiyi bilerek baştan çıkarıyordu. Çünkü tek bir gerçek kadına aşık olma yeteneği yoktu. Varlığımızın her anında geleceği inşa ediyoruz. Aynı anda geçmişi biçimlendiriyoruz ve geçmiş insan için tarihin her döneminde farklı algılanıyor. William Dilthey'in bulduğu da bu. Zamanında onun çalışmaları güneşte ısınmış havuza atılmış beyaz çakıl taşları gibiydi. Birçok halka yarattı ama kalıcı hiçbir iz bırakmadı. Ancak ölümünden yarım yüzyıldan fazla bir süre geçtikten sonra onun Ortega Gasset'in sözleriyle Dilthey 19. yüzyılın ikinci yarısının en büyük düşünürü olduğunu anlıyoruz. Gerçekten de Dilthey'in çalışmalarının rastgele ve tarihsel bir tesadüfle Ortega Gasset'in kendi çalışmalarının bazı yönleriyle büyük koşutluklar gösterirler. Bilinmesinde büyük katkısı olan Ortega Gasset Dilthey ile hiç karşılaşmadı. Ve 1933'e Dilthey'in doğumunun 100. yıl dönümüne gelene kadar onun eserlerinin derin sularına dalmadı. 1906'da Ortega Gasset henüz 23 yaşında parlak genç bir Madrileño iken Berlin'de öğrenimine gitti. Üniversite kürsülerinde artık felsefe devlerinden kimsenin bulunmadığını üzüntüyle izledi. Dilthey birkaç yıldır Kant gibi kendi evinde özel seçilmiş birkaç öğrenciye ders vermekteydi. Böylece düşünmeye ve yazmaya daha fazla zaman ayırabiliyordu. O tarihte çalışmalarının çok küçük bir bölümü nicelik olarak küçük, nitelik olarak büyük çalışmaları yayımlanmıştı. Ancak bunlar çalışmalarının yalnızca birkaçıydı. Filozof Schleiermacher'in yaşam öyküsü ve büyük yapıtı kültür bilimlerine girişim birinci ve tek cildi. Ölümünden önce birkaç kitap daha yayımladı. Fakat Ortega Gasset'in dediği gibi Dilthey'in tarih çalışmaları düşüncesinin inceliğine girebilenler için belki de tarihte yazılmış en iyi çalışmalardır. Dolayısıyla bu denememizde insan olarak halen gizemli biçimde ortada olmayan, özel yaşamı pek bilinmeyen, hiçbir kesin felsefi sistem tanımayan en azından Sokrat, Platon, Augustinus, Pascal, Kant, Goethe ya da daha birçokları arasında Nietzsche kadar parlak sezgilerini sınıflandırmak için asla yeterli zaman bulamayan ama çalışmaları insanlık, özellikle 20. yüzyıl fizikçileri için önemli olan bir filozofla ilgileneceğiz. Romantizm ve bilim. Çok iyi bilinen her insanın kendi çağının çocuğu olduğu sözü bütün bu tür klişeler gibi gerçeğin ortalamasıdır. William Dilthey atının eyeri bulduğu altın tozlarıyla dolu madencinin bir kasabaya gelip orada yalnızca kağıt para geçtiğini öğrenmesiyle yüz yüze kaldığı duruma benzer bir dünyaya doğdu. Dilthey'in eğeri, o sıralar doğacı pozitivizmin dövüşçü koçu karşısında geri çekilmiş olan Hegel, Fichte, Schelling ve romantizmin öteki bayraktarlarının kalıntılarıyla doluydu. Ama onun için bir şeyler kalmıştı. Tüm yaşamı boyunca Dilthey, pozitivizmin ejderiyle karşı karşıya geldi. Bir de idealizmin ejderiyle ve kendi yaptığı kılıçla ona karşı çıktı. Kılıcın ağzı bilimin keskinliğini taşıyordu. Ama kabzasında romantizmin kalıntısı solgun bir gül vardı. Dilthey 1833'te doğdu. Johann Brahms'la aynı yıl, Hegel'in ölümünden 2 ve Goethe'nin ölümünden 1 yıl sonra. Bu arada onu ve düşünce biçimini daha iyi tanımak isteyenlere doğumunda ve yaşadığı çok önemli yıllarda dünyada neler olup bittiğini ve onun geçirdiği önemli bir değişiklik, bir çatışma, bir kazanım üstünde durmalarını öneririm. Bu amaçla bir halk kütüphanesine gidip her insanın yaşamında önemli olan ve her biri bir dönüm yılı olan bu yılların gazetelerini incelemeleri yeterlidir. Bu deney bu önemli tarihlerde herkesin çehresini etki eden toplumsal ve kültürel akımları fazlasıyla ortaya koyacaktır. Dilthey'in yaşamı Napolyon sonrası restorasyonla Birinci Dünya Savaşı'nın öncesi arasında insandan bir köprüdür. Dilthey ile karanfile konan kelebek gibi Dilthey'in kalemine konan Goethe'nin romantik ruhu daha sonra nükleer enerjiyle parlayacak ve aya füzeler atacak yüzyıla göz gezdirir. Dilthey yaşamının 67 yılını 19. yüzyılda, yaklaşık 12 yılını da 20. yüzyılda geçirdi. 21 yaşında bir gençken filozof Schelling öldü. Dilthey yaşarken Nietzsche'nin halüsinasyonlar saçan kariyeri sürüyordu ve Karl Marx'ın komünist manifestosu mavilik içinde şafağın sükununu dağıtan tabanca patlaması gibi yayımlanmıştı. Dilthey Herbert Arthur Hodges'in çok hoş biçimde işaret ettiği gibi William James, Bergson ve Husserl'in eserlerini okuyup değerlendirmişti. Bismarck'ın Alman İmparatorluğu düşünün doğuşunu ve gerçekleşmesini gördü. Sanayi devriminin, Fransız devriminin yarattığı depremle zaten sarsılmış olan Avrupa'nın temellerini sarstığı dinsel inançların yeni ve en tehlikeli mitolojik bir tasarımla dün de bugün de mitolojilerin en tehlikesi olan bilim mitolojisiyle mum alevi gibi titrediği bir çağdı. Avrupa uluslarının zihinlerini güçlü sosyalist ve köktenci düzenlemeler yakıyor, çağa materyalist bir mühür basıyordu. Newton kozmolojisi, Darwin ve Mendel biyolojisi, Pasteur'ün bakteriyolojisi, geçen yüzyılların karanlık denizlerine ışınlar saçan ışıltılı deniz fenerleri gibiydiler. Bu coşkulu dünyada Dilthey, inançlarıyla tarihsel bir bunalıma düşmüş bir Avrupa ile karşı karşıyaydı. 19. yüzyıla tarihsel bir yaşam biçimi sonuna ulaştı ve önce yavaş, yorgun bir adamın adımlarıyla, sonra yarış atı gibi dört nala koşan bir değişim başladı. Ve yüzyılımızın ortalarındaki gürültülü yıllara kadar geldi. William Dilthey, Mainz yakınlarında Biebrich'te doğdu. Kalvinci bir din adamının oğluydu. 17 yaşlarındayken genç William, tanrı bilim çalışmak üzere Berlin'e gitti. Fakat kısa sürede tarih araştırmaları cini onu kuyruğundan yakaladı. Dilthey 70. yaş günü nedeniyle yaptığı bir konuşmada, arkadaşları ve öğrencilerinin verdiği bir yemekte bu silinmez yılları, 1850'lerde Berlin'e geldiğimde şimdi bu yıllar ne kadar uzak görünüyor ve o yıllarda yaşayanlardan ne az insan kaldı. Tarih biliminin ve bu sayede genel olarak bütün ahlak bilimlerinin kesin anayasasını sunan o büyük akımın doruğundaydık diye anlatıyor. 17. yüzyıl psikomatematik bilimleri o günlerin uygar uluslarının benzersiz işbirliği ile üretmişti. Ama tarih biliminin oluşumu Almanya'da başladı. Merkezi Berlin'deydi ve ben de o dönemde orada yaşamanın ve öğrenim görmenin kıymet biçilmez nimetlerinden yararlandım. Bu yıllar genç William'ın derslere girip filolog Bob ve tarihçi Böhle ile ünlü masalcı Jakob Grimm ile tarihçi Mommsen ile coğrafyacı Ritter ve büyük tarihçi Leopold von Ranke ile arkadaşlık ettiği yıllardı. 1864'te felsefe doktoru derecesi aldı ve Berlin'de bu dalın öğretmenliğine atandı. 3 yıl sonra Basel'de profesör oldu. Ertesi yıl Nietzsche Basel'e gelmeden önce Dilthey Kiel'e gitti ve 3 yıl sonra Prusyalı aristokrat ve filozof Kont York von Wartenburg'la yakın arkadaşlık kurdu, Breslau'ya geçti. 1882'de Dilthey Berlin'e döndü ve bir zamanlar Hegel'in bulunduğu felsefe kürsüsünde 20 yıl süreyle profesör oldu. Öğrencilerinin derslerine gösterdiği uzun süreli kibar ilgisizlikten sonra dersleri 19. yüzyıl sonlarında öyle büyük başarı kazandı ki üniversitenin en büyük ders salonu ona verildi. Ama profesör daha çok özgürlük istiyordu. Gerçek düşünürlerin özgürlüğü anlamına gelen zaman özgürlüğü ve 69 yaşında emekli oldu. Evinde özel derslerine devam etti. Kendisini yazmaya adadı. 9 yıl sonra öldü ve çiçeklerini çok az, meyvelerini daha da az insanın fark ettiği ama tohumlarının çoğalmaya devam edeceği ve daha elverişli bir zamanda zengin bir hasat almanın zamanı geleceği türden bir yaşam sürdüğü söylenebilir. Dilthey gibi kimilerinin yazgısı da böyledir. Entelektüel tohumlarını yeşertirken kendi dönemlerinin toprağın bereketsiz olduğunu gösterdiği bahçıvanlardır. İnsan ve tarih. Dilthey'den 200 yıl öncesine kadar tarih basitçe olguların anlatımı demekti. Bizim filozofun zamanına geldiğimizde hava yeni, dinamik, yorumcu tarih görüşü için titreşir olmuştu. Vico, Voltaire ve Montesquieu'nun tarih okulu tarihe yalnızca bakmayı değil, gördükleri üstüne düşünmeyi de öğretiyordu. Ve Dilthey felsefenin yeni gelişiminin şafağında düşünmeye koyuldu. Don Kişotvari bir şövalye gibiydi. Mızrağı da şu düşünceydi. İnsanın doğası durağan değildir. İnsanın kendisi tarihtir. Dinamik ve değişen bir tarihtir. Bundan ötürü tarih bilimi insanın değişen gerçeğiyle onu ülküleştirmeksizin yüzleşmelidir. Bu insanın yaşamının değişen kaleidoskopik görüntüsünü ve göz kamaştıran balesini görmesi gerektiğini söylemekle aynı şeydir. 26 yaşından insanın entelektüel yazgısının belirlendiği yaştan 70'li yaşlarının sonlarında ölene dek Dilthey öğretisinin odak kavramını geliştirmekle uğraştı. Çalışmalarını kültür bilimlerine girişte billurlaştırdı. Kitap o 50 yaşındayken yayımlanmıştı ve deniz kabuklularının demirleşip bir gemi demirine yapışması gibi muhteşem omurgası düşüncesinin gelecek yıllardaki hisselerine de işaret ediyordu. Dilthey'in düşüncesini geliştirmek için çok zamanı varmış gibi gelebilir. Aslında pek zamanı olmadı. Bismarck Almanyası öğretisini geliştirmesi için uygun bir ortam değildi. Dahası Dilthey'in de bütün çağdaşları gibi can çekişmekte olan romantizmin son soluklarıyla hızla büyüyen olguculuğun şehvetli çığlıklarının birbirine girdiği havadan kafası karışmıştı. Dilthey tarihçi doğmuştu. Onun doğru sesi onu hemen toplumda yalnızca yer doldurmak için çalışan öteki uzmanların çok daha yukarısına yerleştirdi. Daha yaşlı çağdaşlarından Taine, Renan, Wundt, Spencer bir miras devralmadı ama onların kalıntılarını topladı. Comte'un geçmiş felsefesinin dağınık ve eksik, metafiziğinin ütopyacı olduğu, dolayısıyla da doğa bilimlerinin ayaklar altına alınmış doğaya uygunlukla belgelemek görüşünün hakkının verilmesi zamanının gelmiş göründüğü düşüncesinden. Ama Dilthey, doğa bilimlerinin egemen olması gerektiği duygusunu taşımıyordu. Tarihi, görgül bilgi ve genel insan bilimi, yani tinsel antropoloji olarak kotarmakla ilgileniyordu. İnsanla ilgili her şeyin bir zaman parçası içinde gerçekleştiğini, sabit ve değişmez bir doğaya sahip olamayan insanın tersine kendi göreceliği ve tarihselliği içinde tarihin hiç dinmeyen rüzgarlarıyla yön değiştiren bir rüzgar gülü olduğuna inanıyordu. İnsan yaşarken içinde bulunduğu zamanı kurar. Ama insanın varoluşunu Stanoy'la kayda geçiren anılar yoluyla şimdiki zamanını belirleyen geçmişi de hep eğerinde taşır. Tarih cilti için insanın geçirdiği değişikliklerin incelenmesidir. Zaman içinde yol alırken bütünlük olarak kabul edilen insan soyunun dinamik yorumudur. Yaşamda her insanın varoluşunu sanoyla kayda geçiren anılar yoluyla onun şimdiki zamanını etkileyen şey zamana ilişkin olmak zorundadır. İster tek bir insanla ister bir ulusla ilişkili olsun, her şey olayın olduğu ana bağlıdır. Dilthey felsefesini tam ve bütün deneyim, bütün ve tam gerçeklik üstüne kurmuştur. Ve bunlar onun felsefi çabasının iki en önemli yönünü yaşam ve tarihi kapsarlar. Bu kavramı baş tacı eden Dilthey, insanın her zaman tarih içinde yaşadığını bilmesi gerektiğini düşünür ve öğrencilerine bugün de bizim sahip olduğumuz kısmen onun manevi mirası olan tarih bilincini aşılamaya çalışırdı. Siyasal ya da toplumsal, ulusal ya da uluslar arası olaylar haber veren bir çağdaş gazeteci ya da önemli bir bilim adamının yaşam öyküsünü yazan tıp biyografisi bunu bilmeden konusunu yalnız belirli bir güne ya da ölüm ve yaşam gibi belirli iki günün arasına yerleştirmekle kalmaz. Bugün bizim kavradığımız biçimiyle tarihsel çerçeveye de yerleştirir. Bugün iyi bir sürücünün arabasının direksiyonunu kavraması gibi otomatik olarak herkes tarafından kullanılan bu kavram, Dilthey ilk kez kullanıldığında devrimci bir nitelik taşıyordu. Dilthey insan tarihtir ve dolayısıyla durmayan değişimdir diye düşünüyordu. Yaşamın kendisi de öz olarak tarihtir. Tarihsel bir boyutu vardır. Aynı tarihinde insan soyunun bütünü açısından bakıldığında yaşamın kendisi olması gibi Kant'ın saf aklın eleştirisinde doğaya değin bilgilerimizi çoğaltmak için yaptığının aynısını Dilthey insan gerçekliği ve tarihsel olaylarla ilgili bilgilerimizi arttırmak amacıyla tarihsel bilinçle yapmıştır. Yaptığı iş büyük ve destansıdır. O zamana kadar geleneksel olduğu biçimde tarihi antikacı dükkanında ya da tozlu bir müzede bulunduğu biçimiyle kavramak yerine geçmiş idealizm ve romantizm rezaletlerine tepki olarak başkalarının yaptığı gibi tarihi araştırmak için araç olarak yalnızca fiziksel mantığı kullanmak yerine metafizik yoluyla mutlak bilgi edinmek peşinde koşmak yerine Dilthey bütünüyle çağdaş ve basit bir yol seçmişti. Eski Yunan'da yıldızlarla parıldayan göğün altında derin düşüncelere dalan Miletli Thales'ten beri insanın zihnini meşgul eden büyük sorunlarla dünya, devlet, toplum, özgürlük, güzellik ve başkaları ilgili olarak insanların düşüncelerinin neler olduğunu tarihsel olarak incelemek yolunu seçmişti. Kültür bilimleri ve kuşaklar. Dilthey'e göre tarih yalıtılmış bir disiplin değildir. Görkemli kavramlaştırması tarihi bilimlerin bir bileşimi olarak sunar ve doğa bilimlerine karşılık buna kültür bilimleri adını verir. Yorumu çok tartışılmış olan bu terim önce Fransa'da ve şimdi burada ahlak ve kültür bilimleri olarak adlandırılmaktadır. Bu bilimler Rönesans'taki insan bilimlerinin çok daha genişletilmiş biçimleridir. Bu bilimler retorik, şiir, etik, hukuk felsefesi, siyasal bilim, toplum bilim, dil bilim, estetik, siyasa, pedagoji ve hepsinden önce psikolojiyi kapsar. Bütün bu okları sadağında toplayan Dilthey, geniş ufuklu okçu, geçmişi fethetmeye çıkmıştır. Ona göre bunun anlamı tarihi yalnızca dünyayı anlama aracı olarak kullanmak değil, aynı zamanda yaşam kılavuzu haline getirmektir. Bu kavramlar kültür bilimlerini doğa bilimleri kadar değerli ve yararlı kılmakla kalmamış, onları doğa bilimlerinden ayırarak onlara da tarihsel bilinçle bir kök kazandırmıştır. Bu tarihsel kök onun bütün insan üstüne tarihsel ve psikolojik çalışmasına, deneyim ve dil ve tarih çalışmalarının bize gösterdiği gibi bütüncül olarak insanın doğasına eklenmelidir. Dilthey bunları ünlü kitabı Kültür Bilimlerine Giriş'te söyler ve bizim gerçeklik, yaşayan kişi birimi, dış dünya, öteki kişiler ve bizim onlarla olan ilişkilerimiz, bilgi ve imgemizin ancak insan doğasının bütünün göz önünde tutulmasıyla kurulabileceğini ortaya koyar. Bu amaç doğrultusunda olguların algılanması ve onların karşılaştırması, ayrıştırılması, tanımlanması ve bir sonucun çıkarsanmasıyla bilgiye ulaşılır. Dilthey'in tarihle sıkı ilişkisinin bir ifadesi onun tarihsel kuşak kavramıdır. Sonsuz olanaklarla dolu etkileyici bir kavram. Tarihte her kuşağın yelkenlisine iki güçlü rüzgar eser. Çevreleyen dünya ve önceki kuşaklar tarafından bırakılan düşünce mirası. Dilthey bir çağın kültürünü incelemenin en iyi yolunun kuşakları incelemek olduğunu düşünmüştür. Kendisi Schilling, Hegel, Hölderlin, Novalis ve Schilling kuşaklarını incelemiştir. Dilthey her kuşakta aynı çevrede ve dönemde yaşayan ve aşağı yukarı aynı yaşta olan insanlar arasında bir tür bağlaşma olduğunu keşfetmiştir. Bireyin ruh dizemi saatin kollarıyla ölçülür. Tarihin yolu ise yüzyılların takvimiyle ölçülmektedir. Dilthey'e göre bu zaman aralığı ortalama olarak doğumdan kuşak ağacına yeni bir halka eklendiği yaş sınırına dek uzanan, yani yaklaşık 30 yıla kadar uzanan bir süreyi kapsar. Adı ve keşifleri bugüne kadar gelmiş olan ilk bilimsel araştırıcı Thales'ten beri Avrupa'nın entelektüel tarihi yalnızca 84 kuşak içermektedir. Daha sonra Ortega Gasset'in kuşak kavramını son sınırına kadar götürürken her kuşağın süresini 15 yıla sınırladığını göreceğiz. Bu aralık yaştaş insanların aynı çağda aynı zaman parçasında yaşadıkları ve aynı uzam parçasını bölüştükleri süredir. Bir yaşam kavramı. Dilthey'in tarih felsefesi yaşam tasarımı hakkında birçok yenilikler içerir. Dilthey'e kadar tarih engin bir kaleydi. Kimi uyanık kaşiflerce zaman zaman parmak ucuna basarak sessizce ziyaret edilirdi. Ama Dilthey bu kaleye ulaştı ve güçlü bir vuruşla bütün kapılarını açtı. Gerçeklikler sürüsünü yaşam dediğimiz zaman zaman tarih kalesine yeni soluk ve anlamlar veren coşkulu kargaşayı içeri soktu. Dilthey'e göre yaşam zamandır. Böylece de tarihtir. Kesinlikle çok yönlüdür. Yani varoluşun aynı resmini farklı açılardan yansıtan sonsuz aynalar odasıdır. Yaşamın doğası kavramına birçok yaklaşımımız olabilir. Biyolojik, ister mekanik, ister derimselci yaklaşım olsun. Psikolojik, tarihsel yaklaşımlar. Ama Dilthey için yaşam Tint tarafından aydınlatılan hep insan yaşamıdır.